Kimseler Duysun'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta konuğum Berke Oruç. Hoş geldin Berke.
Merhaba, hoş buldum.
Bu hafta üniversite hazırlanma süreciyle birlikte üniversitenin aslında o ilk zamanları, üniversiteye işte alışma süreci, aslında üniversiteden ziyade biraz da şey de konuşuyor olacağız. İşte böyle aileden ilk defa ayrılıyor olma, bir şehire adapte olabilme gibi süreçleri de konuşuyor olacağız. Berke nasıl deneyimlemiş? Bunları soracağım ona. Seni tanıyalım mı Berke?
Tekrardan hoş geldiniz. Ben Berke. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencisiyim. Bu sene geldim daha Samsun'a 2023'te. İlk defa ailemden bu kadar uzak kalıyorum ve bu podcast'te de bu konu üzerinden gelmek, yani deneyimlerimi aktarmak çok özel benim için. Çünkü üniversiteye başlama sürecim benim Begüm ablayla başladı.
Evet.
Sonucumu öğrenmem.
Aynı
Yani
gün.
primer olarak yanımda Begüm abla vardı.
Evet, şahit oldum yani sıralamaların değil tercihlerin açıklandığı gün hangi üniversiteyi kazandığını birlikte öğrendik. Büyük çabalarla o sitenin işte çökmesidir, birkaç tane telefondan girmeye çalışmak gibi şeyleri çok heyecanlı geçmişti yani, senin de heyecanını hatırlıyorum ve seninle birlikte biz de çok heyecanlanmıştık kardeşimle birlikte. Buraya da bu sebepten dolayı aslında hani geldiğin için çok teşekkür ederim. Çünkü hani burada hani bu podcast'i benim zaten yapmak istememin sebebi şeydi. Hani böyle insanlar kendi deneyimlediği belki zor zamanlarını, belki işte üstünden gelebildiği, hani baş edebildiği şeyleri anlatsın ki yani şu an belki yaşayan kişiler faydalansın, belki denk gelir. Belki bu sürece yeni başlayacak kişiler de olabilir yani bu bizi dinleyen ve onlarda neleri beklemeleri gerektiğini, belki nelerle karşılaşabileceklerini biliyor ve bunun üstünden nasıl gelebileceklerini de biraz aslında öğrenmiş olsunlar istiyorum. Hatta bunu belki de yaşamış ve atlatmış, aa işte yalnız değilmişim diyecek kişilerin de olabileceğini tahmin ediyor ve bu yüzden aslında böyle bir şey yapmak istiyorum. Bu yüzden de bu deneyimini paylaşman, nasıl atlattın mı, buralara geleceğiz, bunları konuşuyor olacağız işte. Şimdi biraz aslında üniversiteye hazırlık sürecinden çok az bahsedelim. Çünkü işte orada da yani minik de olsa aslında bir hazırlık, belki o üniversiteye girecek olma heyecanı ile birlikte belki paylaşabilirsin. Neler yaptın o son senede, neler yaşadın, inişler çıkışlar, hepsini dinleyebiliriz şimdi senden.
Şimdi aslında şöyle, benim son senemde yine senin de şahit olduğum şekilde ben liseye devam etmedim. Bunu o dönemler işte evde daha iyi çalışabilirim belki. Belki işte okul benim için verimsiz gibi adlandırıyordum. Ancak böyle değil yani, siz okulda da verim alabilirsiniz, evde de verim alabilirsiniz. Benim o an kendime söylemekten korktuğum şey, o an bir sorunum vardı. Ve ben bu sorunu çözümlerine odaklı değil, direkt kökten çözmeye çalıştım. Ve okulu bıraktım, eve geçtim. Bu şekilde üniversiteye hazırlandım ve şu şekilde her gününüz aynı geçiyor. Yani üniversite, evet üniversite çok zor, üniversiteye hazırlanma da çok zor ama üniversiteye hazırlanma sürecinde her gün aynı geçiyor. O kadar sıkıcı, o kadar bunaltıcı bir dönemdi ki artık farklı bir şeyler olsun istiyoruz. Çünkü bir rekabet süreci var. Yani herkes birbiriyle rekabet halinde. Kimse mutlu değil, sadece ders çalışma üzerine bir sistem kurulu ve bu şekilde bir belki iki yıl geçiriyorsunuz. Üniversite artık bir ödül gibi oluyor bu süreçten sonra. Çok fazla düşüşüm oldu, çok fazla çıkışım oldu ama mental olarak hiç stabil olmadım. Genelde düşüşlerdeydim ama en sonunda her şeyin güzel olacağına inandım hep. Oldu da.
Çok güzel. Yani bunun sonunda aslında anlattığın kadarıyla böyle anlıyorum. Hani dönemde evet düşüşlerin de oldu, yükselişlerin de oldu ama sanki o evet ileride varacağın o üniversiteye girmek ödülü, kafandaki henüz o başaracak olma şeyi seni biraz daha ayakta tutmuş gibi sanki, değil mi? Yani buna odaklanmışsın düşüşlerinde de anladığım kadarıyla. Öyle mi?
Aynen öyle.
Yani aslında evet, ben kendi deneyimlerimden de bahsedeyim. Yani hatta bahsedeceğim de bölüm boyunca. Belki'den dinledikçe ben de yani okulu bırakmadım ama okul biraz aslında hafiflemişti. Yani dersler daha hafifti, bize işte bolca vakit tanınıyordu çalışabilmemiz için gibi. Benim o boş vakitleri işte biraz daha son senem ama arkadaşlarımla da vakit geçireyim şeklinde değerlendirdiğim çok oldu tabii ki de. İşte çok daha fazla muhabbet ettik, çok daha fazla etkinliğe gittik, çok daha fazla birlikte bir şeyler yaptığım bir seneydi arkadaşlarımla. Tabii ben yurttaydım, yurtta da bolca vaktim oluyordu. Hem başka arkadaşlarımla hem de çalışmak için de fırsatım oluyordu tabii ki de. Ama aslında ne kadar stabil olabileceğini, işte her gün aynı şey, işte hafta sonu dershane, hafta içi işte bizim yurtta olduğum için işte dersler, yine etüt yapılması işte. Bir de şöyle bir şey de var aslında, benim daha çok yurtta olduğum için gözlemlediğim bir şey ama şu an işte dershanelere eğer okuldan sonra da hafta içi de gidiliyorsa o zaman da karşılaşılabilecek bir şey. Herkes çalışıyor olarak görüyordum. Yani kendimi o yüzden çok kötü hissediyordum. Ben onlar kadar soru çözmüyorum. Ben onlar kadar iyi yapmıyorum. İşte şey konuşuluyordu mesela, hani o da arkadaşlarımla hani hala çok yakınız. Hatta bu podcast'te de geliyorlar benimle. Şu an işlerimizi elimize almış insanlar olarak konuşuyoruz da. O günleri de konuşuyoruz ama yani şunları konuşuyorduk. Şu kişi sabah 5'e kadar çalışmış. Etüt odasındaymış falan. Hani insanlar uyumuyordu ve çalışıyordu. Yani ben de fen lisesindeydim. Bir de çok hırslı insanlarımız da vardı. Yani inanılmaz derecede ve gerçekten duş almayıp uyumayıp çalışan insanlar da vardı. Bunlara şahit olunca insan kendini kötü hissediyordu yani bir yandan. Böyle süreçlerin de aslında olabileceğini tahmin ettiğim için bu süreçten de çok az da olsa bahsedelim istedim yani. Sonuçta üniversiteye hazırlık süreci, üniversiteye adaptasyon süreci hazırlığıyla birlikte başlıyor. Burası da önemli diye düşünüyorum. Peki üniversite, aslında bildiğim bir soruyu soracağım ama burada anlat diye soracağım. Üniversiteyi kazandın, İşte o ödül geldi, o tercihi gördün. O zaman ne hissettin? Ben çok net şahit oldum ama bir de sen anlat.
Üniversite sonuçlarının açıklanması hiç kimsenin beklenmediği, yani tercih sonuçlarının açıklanması hiç kimsenin beklemediği bir güne, bir saate denk gelmişti. Cumartesi akşam saatlerinde. Biz dışarıdaydık ve hiçbir şekilde buna ihtimal vermiyordum. Telefonum kapalıydı. Annem önce işte size ulaşmıştı, sonra oradan haberim olmuştu falan. Ben o an çok panik oldum. Çünkü ben Eskişehir'in geleceğine inanıyorum. Ki hani ihtimal de çok yüksek. Samsun'da arkasına yazmıştım. Yine de güzel bir fakülte, yine de güzel bir üniversite diye. Ben Eskişehir gelmesini bekledim saatlerce. Sonra işte o Samsun yazısını gördüğümde, yani senden duyduğumda, daha sonra gördüğümde önce çok büyük bir şok oldum. Çünkü evet, o zamana kadar her şey toz pembeydi ama Samsun yazısını resmiyette görünce şu oldu yani. Evet, şimdi hayal bitti, gerçeklik başlıyor. Ben Samsun'a nasıl hayatta kalacağım? Ailemden 1.000 kilometre uzaklıkta. Bir yandan aşırı heyecanlıyım. Yepyeni bir hayat başlıyor. Yani daha önce hiç tatmadığım bir özgürlük. Belki de hayatta kalma mücadelesi. Böyle bir şey başlıyor. Bunun için aşırı heyecanlıyım. Kendimi çok yetişkin hissediyorum o anda. Artık bir meslek sahibi olmak için ilk adımımı attım. Bunun için de çok heyecanlıyım. Bir yandan korkuyorum. Acaba olacak mı? Ne yapacağım? Hayatta kalabilecek miyim? Mutlu olabilecek miyim tarzında. Ama tüm bunları toplayınca gerçekten o dakika, bunların toplamı, bu duyguların toplamı bir mutluluğa sebep oluyor. Çünkü o heyecan, o korku hepsi birleşince evet, artık burası bitti. Şimdi yepyeni bir hayata, yani bembeyaz bir sayfa açıyor ve artık bu sayfayı tamamen ben dolduracağım. Kimse müdahale edemeyecek şeklinde devam ediyor.
Evet, yani aslında orada bir heyecan var ama korku, kaygı ve böyle heyecan birlikte olan bir his aslında. Böyle birçok şeyin düşünüldüğü, hissedildiği bir an. Şimdi ne olacak kısmı var aslında bir yerde. Ama bir yandan da o işte ödülün bir senenin, işte belki de 4 senenin aslında ödülünü almış olmanın mutluluğu da var. Tabii ki bu senin deneyimini konuştuğumuz için şu an hani hayal kırıklığına uğramış kişilerden bahsetmiyoruz ama sen de ufak hayal kırıklığı oldun mesela. Hani Eskişehir'den de bahsettin. O da aynı anda aynı duyguların içinde miydi yani?
Tabii yani benim ilk hayal kırıklığım şu şekilde oldu. Ben bir sene boyunca asla tıp fakültesi istemiyordum. Yani ben endüstri mühendisi olmak istiyordum. Hiç alakası yok. Aslında bu biraz da şey, 17-18 yaşlarında yaklaşık bir ömrünü harcayacağın bir mesleği tercih etmeye zorunlu bırakılıyorsun
Aynen
ve
öyle, o sebepten
asıl
dolayı.
hayal kırıklıkları burada başlıyor. Yani ne istediğini bilmediğin için veya nerede yaşayacağını bilmediğin için anlık bir hevesle yazdığın bir yer hayal kırıklığına sebep olabiliyor. Neyse ki beni yazın, yani sonuçlar açıklandığında gerçekten ne istediğime karar vermeye iten şeyler oldu. Gerek ailem, gerek istediklerim, öğretmenlerim. Evet, ben bunu istiyorum dedim ve neyse ki meslek konusunda, yani bölüm konusunda hayal kırıklığına uğramadım. Şimdi Eskişehir benim için çok cazip bir şehirdi. Çünkü hem Manisa'ya yakın, yani aileme yakın, 4-5 saat istediğim zaman gelebilecekler. Hem ciddi bir öğrenci popülasyonu olduğu için bir güven alanı oluşacak diye
Evet.
düşündüm.
Sosyal alan
Hem yani
fazla. Yani sosyal anlamda sosyalleşebileceğin yer çok.
aynen öyle ve orada biliyorum yani benim gibi insanlar da var. Benim duygularımı paylaşan insanlar da var. O yüzden burada yanlış veya yalnız hissetmeyeceğim diye hep kendime söyledim. Ben bu şekilde Eskişehir'e çok bağlandım. Eskişehir'in gelmemesi beni bu yüzden üzdü. Ben bütün planlarımı Eskişehir'e göre yapmıştım. Ama Samsun'da da gerçekten aradığımı buldum yani. Bu şehir aslında çok da fazla fark eden bir şey değil. Sadece şehre adapte olma süresi sizin o beklentilerinizi birazcık şekillendiriyor.
Kesinlikle. Ya ben mesela ben ya Şile'de okudum ama Şile'de okudum diyorum. Genelde İstanbul'da okudum demiyorum. Çünkü farklı yani 2 saat gibi bir sürede alabilen bir uzaklıkta. Ve Şile bir kasaba yani küçük minik bir ilçe yani aslında benim olduğum yere bakılınca. Bizde ne vardı ki yani aslında adapte olacak bir tek Şile'de genel olarak işte yaşayan yerliler minik bir popülasyon. Bir de biz kampüsümüz vardı yani. O yüzden hani bizim o anlamda mesela atıyorum sosyalleşme anlamında falan çok az yerimiz vardı ama kendi içimizde kavruluyorduk. Yani zaten kimsenin sosyalleşecek alanı yok. Birbirimizle böyle sosyalleşip işte kulüpler çok aktifti bu sebepten dolayı. İşte sürekli bir üretme, işte şöyle etkinlik yapalım, böyle şey yapalım gibi. Kampüsümüz de çok müsaitti. O sebepten dolayı hani birçok sosyalleşme alanı yaratabildik ama ben mesela tam sen tercih döneminde aslında bölümden bir şeyden bahsettin. Ben de öyle bir şeyden bahsedeyim. Ben psikoloji okudum. Ama ben insanla ve psikolojiyle ilgileneceğimi hep biliyordum. Ama ne zannediyordum? Ben tıp okuyacağım ve psikiyatrist olacağım vardı benim kafamda da. Ve ben ne zaman karar değiştirdim? Tercih haftasında. Yani tercih yapıldığın haftada. Tercihlerimi yazarken aileme dedim ki ben acaba psikiyatrist değil de psikolojiyi mi istiyorum? Dedim. Ve işte sen tabii biraz çok az sancılı bir dönem oldu. Çünkü zaten bir haftam var artık sonuçlarımı yazıp göndermem için. Ama hani, galiba 2 gün içerisinde falan ailem de adapte oldu. Zaten bunu istediğimi biliyorlardı çünkü. Hani ben de terapist olmak istiyordum, psikolojiyle ilgilenmek istiyordum. İnsan psikolojisini işte böyle çok merak edip şeydim falan. Ama fen lisesinde olmamdan dolayı yolumun bu olduğunu düşünüyordum. Yani fen lisesinden çıkınca doktor olunur, doktor... Eğer sen psikolojiyle ilgileniyorsan da o zaman psikiyatrist olursun gibi bir yol çizmiştim kendime. Bunun gerekli olmadığında tercih anında bana dandik eden bir fikirle bu şekilde değiştirdim aslında. Ve benim pişman olmadığımı anladığım noktada benim okulumun ilk dersi. Yani okulumda ilk ders psikolojiye giriş dersi ve ilk slide şöyle diyordu. Psikoloji nedir? Ve sonraki slide psikoloji ne değildir vardı. Psikoloji ne değildir de psikiyatri alanı değildir. Hani psikiyatriyle aynı şey değildir diyordu. Ve ben böyle şey oldum. Hı, tamam ikisinin farkı vardı. Yani psikiyatristler şunlarla ilgilenir, psikolog olunca böyle olunur gibi bir fark vardı. Böyle dedim ki, aa evet ben psikiyatristim psikolog olmak istiyormuşum. Psikiyatrist değilmiş benim istediğim olmuştum falan. Ve orada çok mutlu bir şekilde devam etmiştim sonra. Tamam, ben istediğim yerdeymişim diye. Ama o zamana kadar biraz sancılı olmuştu. Yani doğru şeyi mi tercih ettim? 4 seneyi araya mı verdim ben fen lisesi okuyarak? Neden TM'den bir seçim yaptım gibi gibi sancılı süreçler oldu tabii ki de. Ama sonrasında sevdiğim bir yerdeyim. Çok da istediğim bir yerdeyim. Ve bir de yani ben insanların adaptasyonunu zaten çok çok yüksek. Yani her duruma. Yani o yüzden yani zaten travmalarımızı atlatamazdık, adaptasyon yeteneğimiz bu kadar güçlü olmasaydı. Hani herkes travmalarıyla yaşardı yani. Öyle çok büyük problemlerin de üstünden gelebilen birisinin yeni bir şehre adapte olması da evet zor, ama adaptasyon yeteneğimiz insanlar olarak çok yüksek. Nereye gidersek gidelim, bir şekilde oraya adapte olup orada mutlu olmayı da becerebiliyoruz. Yani eğer fırsatları kendimiz kapatmazsak diye düşünüyorum. Peki ben şimdi ilk günümden bahsettim. İşte böyle bir şeydi, böyle bir derste karşılaşmıştım falan diye. Böyle sen ilk gününü hatırlıyor musun? Böyle okula gittin, ilk derse girdin. İşte ne hayalinde neydi ve orada gerçekten nasıldı? Yani hayalin ve gerçek arasındaki farklar nelerdi, biraz bahseder misin?
Şöyle ilk gün bizim önlük giyme törenimiz olmuştu. Yani artık somut olarak evet ben bu mesleği yapacağım dediğim ilk gündü. Çünkü o beyaz önlük giymek gerçekten inanılmaz heyecanlı bir şey. İnanılmaz tatmin edici bir şey. Yani o an bütün heyecanından arınıyorsun. Bambaşka bir heyecana bürünüyorsun. Onun dışında benim ilk gün uyuyamama sebebim, okula gitmeden önce uyuyamama sebebim acaba arkadaşım olacak mı sorusuydu. Çünkü ilk gün full bunu düşündüm. Çünkü insanlar zaten çok fazla uzak yerler tercih etmedi. Gerek maddi gerek istemeyerek. Ve Samsun'da zaten birbiriyle tanışan bir grup vardı. Ya da yakın çevrelerden gelen gruplar vardı. Ama ben Manisa'dan geliyordum. Tek kişiydim. Herhangi bir daha önceden tanıştığım insan yoktu. Bu önlük giyme töreninin nerede olduğunu soracağım bir arkadaşım bile yoktu. Dolayısıyla bunun stresiyle ben okula gittim. Ancak düşündüğüm gibi olmadı. Yani o an ben şunu anladım o an orada. Üniversitede her an herkes her yerde herhangi bir şekilde arkadaş bulabilir. Arkadaş olabilirsiniz. Arkadaş bulma konusunda ben çok gerilmiştim ama gerçekten bu kadar gerilmeye gerek yok. Çünkü üniversite kocaman bir yer.
Bence de ben mesela arkadaş edinme kaygısını ben yaşamadım. Ve böyle hayalimde de şey vardı, yani ben böyle arkadaşlarıma çok hani düşkün bir insanım aslında, böyle lisede falan da böyle sürekli arkadaş grubumla olmak yani dersin kendisinden daha güzel geliyordu bana açıkçası. Ama üniversitede de böyle şey hayalim vardı böyle gitmeden önce, hani acaba şey kız mı olacağım? Hani böyle arka sırada böyle tek başına oturup böyle cool olur muyum falan diye bir sürü şey düşünmüştüm. Ya o yüzden böyle arkadaş edinme kaygısı yapmamıştım kendime. Hani böyle yalnız cool kız mı olacağım ya? Ben kimseyi tanımıyorum çünkü. Ben de mesela hani ben de Manisa'dan gidiyorum ve İstanbul'da değil, Şile. Yani kim hani Şile'ye mesela genelde İstanbullu kişiler çok fazla geldi yani. Hani benim bildiğim kadarıyla başka şehirlerden çok çok daha azdı. İstanbul içinden daha çok kişiler gitmişti. Ve böyle öyle olacağını tahmin etmiştim zaten. Dedim ki herhalde zor arkadaş olacağım. Tamam, çok da problem değil. Yani yalnız kız, cool kız olurum o zaman diye böyle ilk ders, hatta böyle biraz o fikirle gittim falan. Ama daha ilk ders başlamadan bir arkadaş edindim. Yani hatta o ders çıkışı birlikte yemek yedik falan. 4 sene de arkadaştık yani bitinceye kadar okul. Ve bana o kaygısından bahsetmişti. Şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Sen hazırlık okudun mu? Hayır dedim. Bak ben de okumadım. Şimdi hazırlıktan gelen kişiler arkadaş olacak hep birlikte. Biz arkadaş bulamayacağız biliyor musun? Falan demişti böyle. Sonra işte böyle hazırlık okuyanlar geldi. Aa nasılsın diye sarıldılar falan. Bak gördün mü falan filan dedi bana böyle. Ve o zaman böyle hissetmiştim yani. Dedim ki evet arkadaş, biraz hazırlıktan gelenlerle biraz zor arkadaşlık olacak. Çünkü onlar zaten hazır kurulu arkadaşlıkları var gibiydi. Ama öyle de olmadı. Hazırlıktan gelenler derken hani hiç fark etmiyor gerçekten. Sadece bunun kaygısı çok az yaşanıyor ama gerçekte böyle değildi yani. Ben öyle deneyimlemedim. Sen de duyduğum kadarıyla senden de öyle değil. Yani sadece bir soru dediğim gibi işte kütüphanede atıyorum yani okulun kafesinde ya da başka bir yerde sadece bir şey istemek ya da bir şey sormak adın ne diye bile sormak yani hemen seni arkadaş yapabiliyor
Evet.
yani. Şimdi ikimiz de bahsediyoruz hani böyle uzak yerlerde yapmışız hani ailemizden uzak yerlerde olmuşuz. Benim mesela gidişim 8 saat sürüyordu. 8 saat artı 2 saat yani 8 saat İstanbul'a gidiyordum otobüsle artı 2 saatte onun aralarındaki beklemeyi saymıyorum bile. Yani otobüsleri beklemeyi. Bayağı uzun sürüyordu yani. Senin de 1000 kilometre dedin az önce. Bayağı uzak.
Evet.
Benim kendi deneyimimde ben lisede de ayrı olduğum için tabii daha yakın ayrıydım. Yani 2 saat sürüyordu aramız. Yani 1,5-2 saat sürüyordu ama yine de o yurtta yaşadım. Başka bir şehirde okudum falan. Ama senin deneyimin biraz öyle değil. Yani sen şu ana kadar ilk defa ailenden tam olarak uzaklaşıp başka bir şehirde bir hayata başladın. Bu nasıl?
Bu yani o ilk Samsun'a geldim şokunu atlattıktan sonra şunu fark ettim. Evet, ben burada tek kalacağım. Bunu ben istedim. Bunu ben tercih listeme ekledim. Bunu yapmam gerekiyor. Hayatta kalmam gerekiyor. Öncelikle bu düşünceyle başladı. Ve sürekli kendime şunu hatırlattım. Daha güçlü kalabilmek adına mı bilmiyorum. Yanımda annem olmayacak. Yanımda babam olmayacak. Her anımda yanımda bir büyük olmayacak. Ve o an hissetmiştim gerçekten. Evet, hayatla ben tek başıma mücadele edeceğim burada. Artık daha güçlü olmak zorundayım. Yani hayatta kalmak zorundayım bir şekilde. Hayatta kalmaktan kastım sadece bir şekilde yaşamak değil. En iyi şekilde yaşamak. Yani imkanlar olduğu sürece o imkanları kullanarak en iyi şekilde nasıl yaşayabilirim? Aile evinde olan rahatlığı burada kendime nasıl edinebilirim? Sürekli bu düşünceyle yola çıktım. Çok yorucu bir sürecin beni beklediğini biliyordum. Çünkü ilk defa tek başıma, ilk defa tek başıma kalmayı bırak, ilk defa tek başıma başka bir ile gidiyordum. Ve hani başka bir il dediğim de
Ve orada
3-4
kalıyorsun.
saatlik bir mesafe de değil. Evet.
Sadece
Hani
gidip gelmek de değil yani.
bu çok boyutlu bir şey. Beyninin %100'ünü kullanman gerekiyor. Çünkü sana şunu yap diyen bir büyük yok yanında. Her şeyi kendiniz düşünmek zorundasınız. Yani finansal olarak neye bölmeliyim, ne kadar harcamalıyım, aç kalmamak için bugün ne yemeliyim, bugün ne yapmalıyım. Bir süre sonra çamaşır döngüsü ortaya çıkıyor. Bu çamaşırların bir düzene girmesi gerekiyor. Evin temizliğinden sen sorumlusun. Senin
Evet.
sokakta yaşayabilmen için yani sokakta gezerken bile rahat olman için arkana bakmak için bile sen sorumlusun. Yani
Evet.
her şeyden sen sorumlusun. Dışarı çıkarken oğlum cüzdanını aldın mı, anahtarını aldın mı diyen bir annen yok artık burada.
Yani evet.
Yani hasta olduğunda anneme söyleyemediğim dönemler oldu. Çünkü yaklaşık bir 13-14 saatlik yol. Annemi de üzmek istemiyorum. Tamamen kendi başıma artık internete falan yazarak bu hastalık nasıl geçer diye.
Ama doktor da olacaksın. Onu da altını çizeyim. Öğreneceksin hepsini nasıl geçtiğini hiç merak etme. Evet.
İnternete yazmayın hastalıklarınızı lütfen.
Evet gerçekten yani ben de mesela hani burada yurt dışında yaşamanın şeylerinden bir tanesi de yani her hastalığı bir şekilde hani doktora gitmeden nasıl şey yaparım? Hani çünkü bir yandan üşeniyorum bir yandan şimdi doktor İngilizce biliyor mudur dertimi anlatabilir miyim falan filan bir sürü şey var. Aynı şekilde eczane için de geçerli. Gittiğimde anlayacak mı beni? Şunu nasıl kullanacağımı bir kere daha anlatır mısınız diyorum. Mesela kimse yani lehçe anlatıyor bana kimse benim anlayabileceğim şekilde anlatmıyor. Ben de anlamıyorum falan. Böyle çok kendi kendine birey olma özellikle hastalık döneminde hastalığını iyileştirmek biraz zor. Yani o tek başına alnına o
Evet.
soğuk bezi falan koymak, ateş düşürmek falan bayağı üzücü yani. Ama insan büyüyor. Bu şekilde büyüyor yani. Birçok böyle aslında birey olmakla ilgili şeylere adapte olmamız gerekiyor. Yeni bir şehire adapte olmamız gerekiyor falan ama hani bunun haricinde de hani seni zorlayan, adapte olmakta zorlandığın şeyler var mı?
Tabii ki de var. Özellikle Manisa gibi küçük bir ilden sonra bir öğrenci kentine gelmek adaptasyonu daha da zorlayan şeylerden birisi. Çünkü ben Manisa gibi küçük bir yerde bile toplu taşımaya binmeye cesaret edemeyen bir insandım. Yani o zamanlar bunu bir çeşit korku olarak adlandırıyordum ama şu an çok rahatlıkla bunu uzun süreli bir anksiyete atağı olarak adlandırabiliyorum. Bunu yenmek için de buna kendinizi zorlamanız gerekiyor. Ve bir şehirde tek başına kalınca da biraz da aslında adapte olmaya zorlanıyorsunuz. Yani zorunlu bir adaptasyon oluyor. Çünkü onu o an yapmazsanız orada hayatınız daha da zorlaşacak. Bu şekilde yani yapmak zorunda olduğunuz şeyleri belirlediğiniz zaman aslında onlara adapte olmanız daha çok kolaylaşıyor. Çünkü gerçekten onu yapmak zorundasınız. Bu
Başka yolu
o
yok
an
yani,
aslında
değil
o
mi?
aynen orada anksiyete atağınızın da panik atağınızın da üstüne gidiyorsunuz. Çünkü evet bunlar olacak. Bu bir korku. Bu içinizde olan bir şey. Ancak bunu yapmak da zorundasınız. Orada bir içsel çatışmaya gidiliyor. Ama bu işin sonunda bu işi tekrarladığınızda kazanan siz oluyorsunuz. Bu şekilde.
Hani sanki bu böyle bir fobi gibi bir şeyse aslında üstüne gidilerek kendi kendinize hani yapabileceğiniz de bir şey hani. Ama bu sen de aslında biraz atak gibi konuştuğumuz için bir de altını çizelim. Panik atak gibi böyle neredeyse ölecekmiş gibi hissetmeler panik atak olarak adlandırılıyor. Hani neredeyse ölüyormuş işte şu an işte nefes alamıyorum ya da şu an ölüyorum gibi hisler aslında panik atak deniyor ve eğer böyle hissediyorsanız mutlaka yani öyle hissedecekmiş gibi oluyorsanız da mutlaka bir uzmandan yardım alıp o şekilde kendinizi maruz bırakmak çok daha mantıklı. Burada senin başarını kutluyorum.
Teşekkür ederim.
Böyle aslında adapte olmamız gerektirecek birçok şey var. Hani tabii temizlik işte birey olma için işte toplu taşıma gibi böyle kendi fobilerimizin üstüne gitme. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi yani genel olarak yani üniversitede daha çok hazır yiyordum mesela. O yüzden yemek yapma korkumun üstüne gitmedim. KYK'da alıyordum. Gayet hazır yedim. KYK'mızın yettiği dönemler o zamanlar. işte yani yemek yemeye falan aslında yetiyordu yani. Dışarıdan sevme kampüsün içinde çok pahalı değildi yemekler falan. Hani günde bir öğün bazen iki öğün yetiyordu yani zaten bana. Hani bir öğünü dışarıdan yiyordum zaten falan. Ama böyle artık gerçek bir yetişkin olup yurt dışına da yaşamaya başlayınca benim evet dedim şimdi. Burada bu kurla da aslında dışarıdan yemem. Hadi bakalım yemek yapmam gerekiyor diye. Aslında kendim şöyle senin söylediğine geleceğim aslında. Yani zorundayım. Yapacak bir şey yok. Yani yaptığım kötü de olsa, iyi de olsa, yapsam da yapmasam da, ne kadar istesem de istemesem de o yemek yapılacak ve ben aç kalmamak için yiyeceğim sonuçta. O yüzden yani insanların bir yerde bir şeye zorlanması demek. Yani şey gibi düşünebiliriz burada. Yani insanların önünde gerçekten bir duvar bile olsa orayı aşması gerekirse bir şekilde aşar. Yani tırmanır aşar, kırar aşar. Yani ama arkasını görmesi gerekiyorsa ve orası oraya geçmek zorunluysa, arkadan da biri kovalıyorsa hele yani orayı aşar yani bir şekilde. O yüzden bu da
Kesinlikle.
onun gibi bir şey. Yani aslında bunu yapmamız gerekiyorsa bir şekilde yapabileceğimizi bilmek bile motivasyon yani. Bu da çok değerli o yüzden söylediğin için. Peki bu zorlukları aslında birçok şey var dediğim gibi. Böyle kolaylaştıran şeyler oldu mu senin için? Yani şöyle bir şeye sahip olmak ya da şöyle bir yapımın olması ya da böyle bir kaynağımın olması yani etrafımda ya da manevi ya da maddi ya da herhangi bir şey. Böyle bu adaptasyon sürecini kolaylaştıran neler oldu?
İlk 2 ay özellikle benim şu an çok sevdiğim bir arkadaş grubum var. Onlar olmadan önce benim burada gerçekten tutunmamı sağlayan şey benim eski arkadaşlarım oldu. Çünkü kendime tam olarak bir güvenim oluşmadı. Hala acaba insanlar haklı mıydı? O konuya da geleceğim. Acaba insanlar haklı mıydı? Acaba ailemin yanında mı bir yere gitmeliydim? Acaba gerçekten tutuyorken İzmir'e gitmeli miydim? Çok yakın sonuçta. Orada daha rahat hayatım mı olacak gibi baskılar sürekli aklıma geliyordu. Hep şunu düşündüm. Evet, insanlar bunu söyledi. Burayı da ben seçtim. O insanların haklı olduğunu göstermemem gerekiyor. Burada bu savaşı benim kazanmam gerekiyor. Burada bu hayatı benim tekrardan kurmam gerekiyor. Ve o insanları benim ne kadar güçlü bir insan olduğumu göstermem gerekiyor. Motivasyonuyla hareket ettim. Burada benim Manisa'daki arkadaşlarım da çok destek oldular bana. Çünkü gerçekten güven alanının oluştuğu arkadaşlarımdı. Yani çocukluğumdan beri arkadaş olduğum insanlar sürekli destek verdiler. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu tür arkadaşlarınızın olması bu konuda sahip olabileceğiniz en iyi motivasyonlardan birisi.
Evet.
Sizinle aynı yoldan geçen, sizinle aynı zorlukları yaşayan ve size bir şeyler katabilecek arkadaşlarınızın olması. Onun dışında kendini kanıtlama çabası da diyebileceğimiz az önce bahsettiğim faktör de gerçekten çok büyük motivasyon oldu. İlk 2 ayımı bu şekilde atlattım. Daha sonra gerçek bir arkadaş grubum oluştuğunda artık Samsun ve üniversite benim için çok daha basitleşmişti. Çünkü artık ne zaman bir sorunum olsa kafamı omzuna koyup anlatabileceğim, bir sorunum olduğunda hiç çekinmeden yanına gidebileceğim insanlar olmuştu. Bu gerçekten çok önemli bir faktör. Çünkü siz herhangi bir sorununuzu artık annenize veya ailenize anlatamıyorsunuz. Özellikle de uzak bir yere gittiğinizde. Çünkü şöyle, annenizin veya ailenizin aklı sizde kalıyor.
Evet.
Sürekli iki taraf da rahatsız oluyor. Yani bu artık ailenin bilmeden kendi başına atlatabilmen gereken şeyler haline geliyor. Tek başına bunu yapmak çok zor.
Evet, yani aslında ben de mesela aynı şekilde düşünüyorum ama bir yandan da söylesek onlar da çok telaşlanmasa çok daha güzel olur yani. Keşke yani hayatın
Evet.
yani bunu da şey yapmak lazım. Yani tabii ki de aile tipine ve böyle aile dinamiğine göre değişir ama biz zaten ailece dost olduğumuz için seninle aile yapılarımız çok benziyor. O yüzden
Evet.
hani seni çok iyi anlayabiliyorum. Hani burada diğer aileleri de aslında böyle söylemek gerekirse yani ailenize şunu da söyleyebilirsiniz ya ben insan hasta olur. Yani insan hasta olur, geçer yani. O yüzden hasta olduğumu yani şunu da sorabiliriz yani hasta olsam ve söylemesem mi hoşuna gider? Hasta olduğumu söylesem mi hoşuna gider diye bir sorsak zaten adı söyle söyle derler yani. O yüzden aslında kendimizi işte ne bileyim bir şey saklama zorunluluğunda hissetmeyelim de. Çünkü aileye söylemek, paylaşmak bile motivasyon. Yani anneme mesela ben de boğazım acıdığında ya da başka bir şey olduğunda doktora gitmeye az önceki söylediğim gibi yani üşendiğimde ya da bir şekilde geçirebileceğimi düşündüğümde ilk söylediğim kişi mesela annem. Hani anneme soruyorum. Bunda işte ne yanındaki ilaçlardan hangisini kullansam iyi gelir diye ama bunu yapmayın. Doktor adayı var karşımda bunu söylemem hiç iyi olmadı ama yani işte bir yemek yapacağım mesela onu arayıp soruyorum işte hastayım işte ne iyi gelir gibi gibi böyle bir sürü şeyi aslında böyle ilk söyleyip paylaşabileceğimiz insanlar ailemiz. O yüzden böyle saklamak zorunluluğunu da hissetmeyelim kendimize. Evet böyle bir hafif bir baskı var zaten uzaktayım bir de onlara şöyle yük olmayayım falan gibi ama sonuçta hani yük olalım yani biraz da yük olabiliriz. Çünkü onlar da aslında tahmin ediyorlardı yani biz çocuklar olarak dünyaya geldiğimizde de yük olarak görmeyecek olduklarını varsayıyorum. O sebepten dolayı aslında bir tık da rahat olabiliriz yani. Biraz bahsettin aslında şu an arkadaş grubundan da iyi olduğunu, çok daha kolaylaştığını her şeyin ama şu an adapte olmuş hissediyor musun? Yani adapte misin? İşte o Samsun'da olmak, işte tıp okuyor olmak, yalnız oluyor olmak bunların hepsiyle okey misin yani şu an?
Aslında evet, yani burada uyum sürecimi artık çoğunluğuyla tamamladım diye düşünüyorum. Çünkü ben yaklaşık 2-3 gün önce Ankara'da bir kongredeydim. Bunu
Evet,
yaklaşık bir sene
gördük.
önce birisi gelip bana söyleseydi, dalga mı geçiyorsun sen ya, ben kim, başka bir ile kongreye gitmek kim falan derdim. Bu buradaki adaptasyonumun ve kendime olan özgüvenimin farkındalığı aslında. Çünkü şöyle, evet, burada bir hayat kurdum. Bunu devam ettiriyorum. Okulumla da artık sosyal çevremi dengeledim. Çünkü bu da çok zor. Özellikle bu kadar zor bir fakültede böyle arkadaş ortamıyla bunu bir dengeye kurmak çok zor. En büyük uyum sorunum burada ortaya çıktı aslında. Bunu aslında dengeye koyduğunuzda çoğunlukla her şey halloluyor. Çünkü evet, az önce de bahsettik. Zorunda kaldığımız şeyler bizi burada adaptasyona sürüklüyor. Zaten bunlar yapmak zorunda olduğumuz şeyler. Hayatta kalmak için yapmak zorunda olduğumuz şeyler. Ama bu işin bir de sosyal boyutu var. Yani siz sosyalliği de önem vermek zorundasınız. Derslerinize de önem vermek zorundasınız. Aynı zamanda CV'nizde de doldurmak zorundasınız. Birinci sınıftan itibaren. Yani bu üçü dengeye konulduğu zaman gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıkıyor ve bu üçünü de dengeli bir şekilde başarabildiğiniz zaman da artık uyum sağlayabildiğiniz ortaya çıkıyor.
Evet. O yüzden seni de zaten gördüm kongrede. Onu da aslında özel olarak soracaktım. O nasıl geçti? Artık adapte olmuş görüyorum seni diyecektim. Sen de söylemiş oldun. Çok çok tebrik ederim.
Çok
Yani
teşekkür ederim.
bütün fakülteyi götürmediklerini varsaydığım için çok büyük başarı olduğunu düşünüyorum. O yüzden tebrikler ve bunu birinci sınıftan böyle başlıyor olman da çok çok güzel ve büyük bir adım. O yüzden tebrik ederim.
Çok teşekkür
Peki
ederim.
burada şey söylemek ister misin? Yani şu an az önce ilk başta aslında bahsettiğim gibi yani bu podcast'ten böyle kendilerine çıkarım yapabileceklerini düşündüğün insanlar bunu dinliyorsa onlara ne söylemek istersin? Üniversiteye hazırlanıyor olabilirler. Yeni bir şehre gidecek olmaktan endişeleniyor olabilirler. Hali hazırda şu an adapte olamamış kişiler olabilir. Ve bunları atlatmış ama işte yalnız olmadığını ve seni de işte aynı şeyleri yaşamış olarak gören kişiler olabilir. Bu kişilere ne söylemek istersin?
Gerçekten yeni bir hayata başlıyorsunuz ve özellikle Türkiye şartlarında böyle bir hayata başlamak hiç kolay değil. Yaşadığınız heyecan, yaşadığınız korku, yaşadığınız yalnızlık hissi çok normal. Bunu özellikle aile evinde üniversite okumayan herkes yaşıyor bu hissi. Daha önce lisede yurtta kalmış, lisede başka bir ilde yaşamış olan insanlar bile, çünkü üniversite ortamı hakikaten çok farklı. Gerek derslerin zorluğu, gerek hayat mücadelesi birleştiğinde gerçekten çok zor, aynı zamanda çok keyifli bir yaşam ortaya çıkıyor. Bunu hep zor taraflarından bahsetmememiz gerekiyor. Bu zorluğun da bir eğlencesi var aslında. Çünkü ilk defa tattığınız duygular, tabii ki zorlanacaksınız. Ama bu zorluk sürecinde çok da keyif alacaksınız. Çünkü artık o büyüdüğünüzü hissediyorsunuz. Evet, genellikle acılarla büyüyoruz. Ama bu acıların yanında da keyif almamız gerekiyor. O yaptığımız İşte ne kadar zor olsa da, ne kadar acı çeksek de, ne kadar yalnız kalsak da, bu işin sonunda bir başarım kazanacağız. Ve sadece bu işin sonunda elde edeceğimiz başarımdan değil, bu işin kendisinden de bir mutluluk kazanmamız, bir mutluluk sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde, yani hiçbir şeyden korkmayın diyemeyeceğim, çünkü gerçekten korkulacak çok şey var. Ama bu korkulacak şeyler var diye de bunları yapmaktan çekinmeyin. O an aklınıza ne geliyorsa, kendinize zarar vermeyecek, yani somut bir şekilde kendinize zarar vermeyecek, aklınıza ne geliyorsa yapın. İçinizde bir şey bırakmayın. Çünkü üniversiteye genelde bir defa gidiyoruz. Tabii daha sonrasında da gidiyoruz ama yaşımız ilerliyor artık. Ve özellikle Türkiye'de artık olabildiğince hızlı bir şekilde meslek sahibi olup, olabildiğince hızlı bir
Doğru.
şekilde para kazanmaya
Öyle
başlamamız
bir sistem
gerekiyor.
oluştu.
Maalesef. O yüzden boş vaktiniz olduğu kadarıyla kendinizi eve veya yurda hapsetmek yerine, bulabildiğiniz topluluklara, bulabildiğiniz etkinliklere, kongrelere, onun dışında konserlere, herhangi bir etkinliğe kendinizi atın. Çünkü bu şekilde özellikle arkadaş kurmakta zorlanacağınızı düşünüyorsunuz veya şu anda arkadaşlık konusunda sıkıntı çekiyorsanız, topluluklar bu konuda gerçekten çok önemli.
Kesinlikle.
Çünkü eğer o topluluğa katılmak istiyorsanız, diğer o topluluğa katılanlar da sizinle aynı kafa yapısında olabilir. Çünkü o topluluğun genelde belli bir konusu ve belli bir insan karakteri oluyor. Ve siz oraya girdiğinizde, "Aa evet, benim gibi insanlar, benim gibi düşünen insanlar," deyip kendinize bir arkadaş bulabiliyorsunuz. Burası bence toplulukların en önemli kısmı. Aynı şekilde etkinlikler de öyle. Sizin, "Evet, ben bu etkinlikten keyif alacağım, buraya gideyim," diye düşündüğünüz bir etkinliğe başkası da bu şekilde katılıyor. O yüzden o kişiyle arkadaş olma potansiyeliniz çok fazla. Bu şekilde etkinliklerden kendinizi soyutlamayın. Bu şekilde.
Ben de topluluklardan bahsetmeyi unuttum kendi adıma. Ben de gider gitmez ve bir şey denk geldi bir gün böyle yürürken kampüsün içinde bir stand gördüm. Ve şey davet ediyorlardı. Bir sosyal sorumluluk projesine davet ediyorlardı. Kulüp de sosyal sorumluluk projeleri kulübü zaten. Ben de işte bir toplantıları vardı önce. Tanışma yemeğine de gitmiş olduğum hali hazırda bir kulüptü. İşte ben birkaç tane kulübün tanışma yemeğine gittim. Hani hem arkadaş ortamını görmek hem orada nasıl insanlar var bunu görmek. Hani tanışma yemekleri de genelde ilk bir ay içerisinde falan bütün kulüpler neredeyse tanışma yemeği düzenledi. Yeni katılacak insanların eski üyeleriyle tanışması ve kaynaşması adına. Bunlar çok güzeldi. Ve onlara gittim. Orada da işte arkadaş grubunu, eğlencesini, işte bize yaklaşma, yani yeni üyelere yaklaşma şekillerine çok hoşuma gitmişti. O yüzden projelerinde ben de yer almak istedim, söyledim ve sonra seçtiler beni. Ben Konya'nın bir ilçesinin bir köyündeki bir ilkokul binasını yenilemeye gittim. Böyle hiç bilmediğim bir otobüs insanla. Sadece bir iki kişi böyle gözüm kestiriyor. Yani onun dışında kimseyi tanımıyorum. Ama nasıl bir yakınlık kurduk. O duvarları işte malayla işte sıva yaparken işte ben dış cephe boyadım yani. Kendim böyle taktım böyle bir sürü işte şeyleri böyle dış cephe falan boyuyorum böyle falan. Hani hep birlikte yapınca böyle herhangi bir şey yapınca işte bunu da aslında o yüzden söyledim. Herhangi bir şey yapınca orada işte o çok soğukta gittik. Bir de ilk dönem gittim yani daha ilk üniversiteye başladım. İlk dönem 1-2 ay sonra Konya'ya gittim. Ve böyle şey, o soğukta işte o okulun öğretmenleri de bize çok yardımcı olmuştu. İşte sobanın üstünde kestane yaptılar, bize dağıttılar falan filan. O sobanın dibinde böyle oturduk, muhabbet ettik arada falan. Böyle çok tatlı anılar birikti yani ve bir kulüp sebebiyet vermişti. Daha sonra zaten hem çok aktif üyesi olduğum, daha sonra yönetiminde de bulunduğum dans kulübünün içine girdim. Ki ona bile aslında ben şu an hayatımda dans çok daha fazla yer kaplıyor. Hani çok daha fazla seviyorum ve bu kulüple birlikte oldu. Ben daha önce dansı sevdiğimi ve dans edebildiğimi bile bilmiyordum açıkçası. Bir arkadaşım sadece derste "Aa, ben dans kulübüne gittim geçen sene hazırlıktayken. Bak bu da videolarımız falan" dedi. Dedim ki "Aa, ne kadar güzel dans ediyorsun. Ben hayatta dans edemem. Gel bir kere bak bir" dedi. Yani ve gerçekten bir kere gittim. Daha sonra yöneticilerinden oldum yani ertesi sene falan. O kadar bağlandım, çok sevdim. Çok yani aşırı derecede hem fiziksel bir şey yapıyor olmak çok hoşuma gitti. Hem arkadaş grubu, eğlencesi, o sosyal alanımı çok çok doyurdu yani benim. Daha sonra da dedim ki artık yeter ben alanımla ilgili bir şeyler yapayım. Dans dans nereye kadar deyip Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu'na katıldım. Ama tabii ki eğlenceli yanımı bırakmadım. Orada etkinlikler düzenleyen ekipteydim. Organizasyon yapıyordum genellikle. İşte hem geziler olsun hem işte sosyal insanların kaynaşacakları etkinlikler düzenliyordum falan. Ki yani amacı da zaten insan kaynaştırmak ve tanıştırmaktı. Bunu yaparken de zaten bir sürü insanla tanışmış oldum derken bakın bir sürü şey saydım size. İnsanlar arkadaş olabiliyor bir şekilde. Bir gruba giriyorsunuz, orada başka bir arkadaş grubunuz oluyor. Derslerde başka bir arkadaş grubunuz olabilir. Ve bunlar network. Yani size ileride de bir podcast yapacak olursanız konuk olarak da davet edebileceğiniz bir sürü insan yapıyor size. Gibi böyle benim de arkadaş edindiğim yerler bunlardı. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Eklemek istediğim son bir şey var. Özellikle dans konusu açılırken bunu söylemeliyim dedim. Yapmak istediklerinizi lütfen acaba insanlar ne der? Acaba insanlar beni yargılar mı diyerek yapmaktan vazgeçmeyin. Yapmak istediğiniz ne varsa insanlardan çekinmeden yapın. Çünkü evet lisede, ortaokulda veya ilkokulda genelde bu kendini saklama, gerçek hobilerini yapma veya gerçek davranmak istediğin kişi olamama durumu oluyor. Çünkü az insan var. Bu insanlar sizi belli bir kalıba koyarsa bu şekilde kalabilirsiniz onların gözünde. Ancak üniversite bunun için çok müsait bir ortam. Çünkü üniversitede binlerce kişi var. Yani evet 100 kişi sizi yargılasa o 100 kişiyi çıkarsanız hiçbir kaybınız olmaz. Veya o 100 kişi size kötü gözle baksa hiç umurunuzda olmaz. Çünkü o 100 kişiden daha yüzlerce var. O yüzden bir katılmak istediğiniz bir etkinlik varsa acaba insanlar beni bu etkinliğe katıldığım için yargılar mı diye düşünmeyin. Evet düşünecekler, düşünsünler yani düşünebilirler onların düşüncesi.
Aynen. Bu arada yani söylemeden geçmeyelim. Yalnız da takılabilirsiniz. Yani yalnız olmak da çok çok güzel bir şey. Yani yalnız kütüphaneye gitmek, yalnız işte bir kafede oturup bir şey yemek. Ya benim şu an çok daha kıymetini anladığım şeylerden bir tanesi. Yani özellikle üniversitenin son dönemlerinde benim yani ben Şile'de okudum demiştim. Daha çok böyle İstanbul'a bile tek başıma böyle bir arkadaş grubum olmadan gidip Kadıköy'de bir yere oturup böyle saatlerimi geçirdiğimde biliyorum ve çok çok hoşuma gidiyordu. Yani böyle kendime ayırdığım bir gün falan. Bunlar da çok güzel bir şey. Ki orada da hayatın size ne getireceği belli olmaz. Mesela bir keresinde böyle tek başıma otururken tanıştığım bir İtalyan Ben Erasmus yaparken İtalya'da evine davet etti. Ben onun evine misafir oldum. Onun yaşadığı şehri gezdim falan. Hiç belli olmaz yani insan nerede kiminle
Evet.
tanışabileceğiniz. O yüzden yani fırsatları kapatmamak için biraz daha açıklamak lazım. Bir de dans konusunda aslında bir şey daha söyleyeceğim ben. Sen söylediğin için aklıma geldi. Ben de mesela bana ilk o dans videosunu gösterdiğinde arkadaşıma şunu demiştim ya ben bu kıyafetleri giyemem. Bana çok açık gelmişti. Yani açıktan kastım ben vücudumla çok barışık değildim. Yani o zamanlar hiç değildim. Böyle vücudumdan utanırdım işte şişman olduğumu düşünürdüm bir sürü şey vardı. Ve sadece bunu düşünerek dedim ki hani eğer sene sonu gösterisinde yani şunu yapmak için hazırlanıyorsanız ve bunları giymek zorundaysa pardon ben yapamayacağım kusura bakmayın. Ve arkadaşım da demişti ki yani ya gelirsin gösteriye katılmayacağını söylersin dedi ki gerçekten öyle yapacaktım. Konya'dan geldiğim gün ertesi günü yani Konya sonra sosyal sorumluluk projelerinden geldiğimin ertesi günü bizim dans için gösteri seçimleri vardı. Yani herkes şimdi dans ettik hadi şimdi gösteriye seçim yapalım diye dans seçmelerine katılıyordu herkes. Ve ben katılmayacağımı söyledim. Tam önünden geçerken böyle seçmelerin. Dedi ki o zamana kadar ki işte bize öğretmenlik yapan hocamız dedi ki böyle durdu girmeyecek misin dedi. Sonra ben de yok girmeyeceğim dedim. İstemiyorum dans gösterisine girmeyi. Bence bir gir dedi. Ve ben orada anladım ki seçileceğim galiba. Çünkü hani gözlemliyorlar. Zaten o zamana kadar zaten gözlemlemiş oluyorlar. Hani kim dans edebilir, işte ritim duygusu falan gibi gibi şeyleri. Ve ben böyle girdim, seçildim. O kıyafetleri de mis gibi giydim yani. Daha yenilerini, daha güzellerini giydim belki de. Ve aslında böyle bana fiziksel bir şey yapıyor olmak da belki de vücuduma özgüven kazandırdı ki dans zaten genel olarak ayna önünde yaptığımız bir şey de olduğu için o vücudumuzla barışmamız gibi gibi bir sürü şeylere de etkisi oldu derken yeni bir şeye adım atmamı sağladı yani ve bu da üniversite sürecinde benim adaptasyonumu çok çok kolaylaştıran şeylerden bir tanesi oldu. Kendimle ilgili de yeni şeyler öğrendim yani. Ben de çok şey paylaşmış oldum seninle birlikte. Ben de yıllar öncesine döndüm yani işte şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım, böyle adapte olmuştum gibi. Yani senden de çok şey dinledik. Çok çok teşekkür ederim
Ben
paylaştığın
teşekkür
için
ederim.
bunları. Ve geldiğin için çok teşekkür ederim aslında. Böyle tam tahmin etmiyordum yani aslında böyle gelip bir şey yapmak isteyebileceğini ve böyle çok çok mutlu oldum yani kabul edince. O yüzden yani çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.
Ben teşekkür ederim bu arada. Gerçekten bu benim hayatımda bugüne kadar aldığım en iyi tekliflerden biriydi. Çünkü ben bunu gerçekten çok aradım. Yani benim sadece bir veya iki tane bu şekilde sorabileceğim insan vardı. Gerçekten yaşadıklarımı o an başkaları da yaşıyor mu çok merak ediyordum. Üniversitenin başlangıcından bahsediyorum. Bu desteğe gerçekten çok ihtiyacım vardı. Umarım ben de benim söylediklerim, senin söylediklerin birilerine yalnız olmadıklarını, yanlış bir şey olmadığını ortada, alışacaklarını, hayatlarının çok daha güzel bir evreye doğru kaydığını anlatabilmiştir.
Tekrardan teşekkür ediyorum ve bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.